Dudaktan kalbe.
Ayrım 23.
Aralarında bir dakikalık kısa, sert bir mücadele geçti. Lamia, beline dolanan, boynunu sıkan, nefesini tıkayan kayış gibi sert, sinirli kollardan kurtulmak için bir kere daha çabaladı. Takati büsbütün bitiyor, vücudunu ağır bir uyuşukluk kaplıyordu. İspirto kokan bir nefes birdenbire yüzünü yaladı, dudakları bir hayvan ısırması gibi vahşi bir öpüşle kapandı, ağzına rasihin at kılı gibi sert bıyıkları doldu. Lamia o vakit nahif vücudundan umulmayacak bir kuvvetle son defa çırpındı, kıvrandı. Rasih boğuk bir hırıltıyla onu zapt etmeye çalışırken sendeledi, merdiven penceresine çarptı, kollarından biri büyük bir şangırtıyla kırılan cama geçti. Sonra hızla merdivenlerden fırladı, kendini Rıza Bey'in aralık duran oda kapısından içeri attı, sürgüyü sürdü. Entarisiyle gömleğinin bir kolu Rasih'in elinde kalmıştı. Sol avucunun içinde onun şakağından kopmuş bir saç tutamı vardı. Haykırmaya çalışıyor, sesi çıkmıyor, pencereye koşmak istiyor, ayakları yürümüyordu. Kapının arkasına çökeceği vakit merdivenden yeniden bir gürültü, bir boğuk ses işitti. Bu, ona yeni bir kuvvet verdi, yandaki dolaba atılarak Rıza Bey'in rövelverini yakaladı. Sert bir tekme kapının alt tahtalarından birini söktü, bir ikincisi sürgüyü fırlatıp attı. Lamia rövelveri sallayarak "Gelme!" diye haykırdı. Sonra kudurmuş bir hayvan şiddetiyle üstüne atılan Rasih'e doğru iki el ateş etti. Rasih birinci ateşte kapıya kadar geri fırlamıştı, ikincisinde kollarını havaya kaldırarak dizüstü kapı eşiğine düştü. İki elinin açık parmaklarıyla yüzünü kapadı, bir an o vaziyette hareketsiz durdu. Sonra kocaman vücudu boşanmış bir yay şiddetiyle arkaya sıçradı, sırt üstü düştü, başı merdivenin ilk basamağından aşağı sarktı. Kurşunlardan biri sağ gözünden girip beynini parçalamıştı. Vücudu toparlanıp kalkmak ister gibi ara sıra şiddetli bir ihtilaç ile sarsılıyor, açık ağzıyla büyümüş burun deliklerinden korkunç bir hırıltı, köpüklü bir kan içinde beyin parçaları geliyordu. 12. Lamia gözlerini açtığı vakit kendini tek pencereli bir küçük odada buldu. Alçak bir kerevetin ot minderine arka üstü yatırmışlar, saçlarını çözmüşler, yüzünü boynunu ıslatmışlardı. Bileklerini ovan asker elbiseli, beyaz sakallı bir adam, "Geçmiş olsun, nasılsın kızım?" diye sordu. Sonra arkasında yavaş sesle konuşan iki kişiye döndü, "Açıldı, ehemmiyetli bir şey değil." dedi. Lamia odaya basan akşam karanlığı içinde amcasının yüzünü fark etti. Rıza Bey bu birkaç ay içinde büsbütün ihtiyarlamış, çökmüş gibiydi. Düşük bıyıkları titriyor, gözleri daha çukur ve karanlık görünüyordu. Soğuk, titrek elini Lamia'nın alnı, saçları üzerinde gezdirdi, yarı açık göğsünü çarşafıyla örterek, "Gözün aydın kızım, çok şükür kurtuldun," dedi. Lamia ancak o vakit hatırlayabildi. O uğursuz vakit takip eden günlerde, karakol, müstantik odalarında, tevkifkane, hastane koğuşlarında, mahkeme salonlarında, jandarma ve polis heyulaları içinde geçen o uzun facia, süratle gözlerinin önünden geçti. Kerevetin üstünde yarı doğrularak amcasının ellerine sarıldı. "Ne oldum amca?" dedi. Rıza Bey'in çukur, karanlık gözlerinden sessiz yaşlar akıyordu. "Kurtuldun kızım. Mahkeme beraatine karar verdi. Allah acıdı." "Niçin beni buraya getirdiniz?" "Kararı dinlerken bayıldın kızım. Onun için." Biraz evvel Lamia'nın bileklerini ovan beyaz sakallı asker, "Bu yaşta büyük geçit atlattın kızım. Allah tekerrüründen muhafaza etsin," dedi. Rıza Bey onun ellerini sıktı. "Eksik olma doktorcuğum," diye teşekkür etti. İhtiyar doktor odada bulunan öteki erkeklerle beraber dışarı çıktı. Rıza Bey kerevetin kenarına oturarak başını elleri içine almıştı, dalgın dalgın düşünüyor, ara sıra göğüs geçiriyordu. Ortalık erkenden kararmıştı. Dışarıda bulanık, kirli bir akşam aydınlığı içinde kar yağıyordu. Bir mahkeme mübaşiri oda kapısını açtı, başını uzatıp içeri baktıktan sonra tekrar kapadı. O vakit Rıza Bey yerinden kalktı, gizlemeye çalıştığı bir ıstıraf ve tereddütle yavaş yavaş, Artık serbestsin Lamia dedi. Şimdi buradan çıkacağız. Fakat maalesef seni evime götürmeme imkan yok kızım. Yaptığın işte haksızsın demiyorum. Irzını muhafaza için acaba silahtan başka vasıta yok muydu? Bunu düşünmeye lüzum görmüyorum. Fakat ne de olsa ölen adam bizim damadımız. Kızımın kocası, torunlarımın babası. Lamia halsiz onu tasdik etti. Evet, hakkım var amca, zaten isteseniz de ben gelemezdim. Rıza Bey devam etti. Beraat edeceğin tahakkuk etmişti kızım. Ne de olsa amcanım, seni yüzüstü bırakamam. Bazı teşebbüslerde bulunmuştum. Benim Hakkı Efendi isminde bir arkadaşım vardır. Vaktiyle taburumuz imamıydı. Müslüman, namuslu bir adamcağızdır. İyi bir de karısı vardır. Onunla görüştüm kızım. Şimdilik seni onun evine bırakacağım. Elbet yine bir kısmetin çıkacak. Hele şu vakanın arası bir soğusun. Çocuğunu da yarın oraya getirir bırakırım. Ara sıra seni görmeye gelirim. Babandan olan maaşını da Hakkı Efendi'ye teslim ediyorum. Haydi kızım, şimdi seni bir arabayla oraya götürüp bırakayım. Kapının önüne çıkmışlardı. Rıza Bey etrafa bakınıyor, araba arıyordu. Lamia, isterseniz yürüyelim amca, oraya gidecek kadar halim var dedi. İhtiyar adam çatkın bir çehreyle cevap verdi. Sen halini takdir etmiyorsun kızım. Başından az vaka mı geçti? Bütün halkın gözü senin üstünde. Sokakta kimse seni görmemeli. Rıza Bey'in ricası üzerine genç bir jandarma neferi köşe başına kadar giderek bir araba çevirdi. Kar ve soğuk gittikçe artıyordu. Yol devam ettiği müddetçe Rıza Bey ona nasihatler verdi, faziletine dair vakalar anlattı. 13. Sabık alay imamı harap bir cami meşrutasında oturuyordu. Önünde duvar yerine tahta perde çekilmiş dar bir bahçe evi sokaktan ayırıyordu. Basık tavanlı, küçük karanlık odalar çilehane hücrelerine benziyor, bu dar çıplak bahçeyle biraz gökyüzünden başka hiçbir yeri görmüyordu. Hakkı Efendi'nin karısı 60 yaşlarına kadar saf, çetrefil bir çerkezdi. Gelecek misafir için temiz bir yatakla sıcak bir çorba hazırlamıştı. Günün heyecanlarından bitap düşen Lamia, çorbayı içmeye kuvvet bulamadı, güç halle soyunarak kendini yatağa attı. Ertesi sabah 12 saat süren derin, hissiz bir uykudan Makbule'nin sesiyle uyandı. Genç kız hem gülüyor hem ağlıyor, arkadaşının başını yastıktan kaldırarak yanaklarını şaşkın şaşkın bakınan gözlerini öpüyordu. Lamia'cığım, neler geldi senin başına? Meğer ben seni ne kadar severmişim. Beni Lamia'ya götür diye kaç defa bey babama yalvardım, ağladım. Razı olmadı. Dün o da mahkemedeydi. Akşam müjdeyi getirinceye kadar evde meraktan deli oldum. Bu gece sabaha kadar uyuyamadım. Bey babama dedim ki Lamia'yı mutlaka göreceğim. Beni yarın götürürsün. Olmazsa vallahi kaçar giderim. İstersen sonra beni as. Bey babam ne deli olduğumu bilir. Peki merak etme, yarın gideriz dedi. Beni kapıya kadar kendi getirdi. 2 saat sonra gelip alacak. Lamia kendini bir ana kucağına bırakır gibi onun kucağına bırakıyor, gözlerini kapıyordu. Tevkifhanede iken binbaşı Kemal Bey birçok defalar kızı tarafından onu ziyarete gelmiş, hediyeler getirmişti. Davayı merakla takip ediyor, muntazaman mahkemelerde hazır bulunuyordu. Avukatlarla görüşüyor, ara sıra onu görüyor, daima ümit ve metanet verecek sözler söylüyordu. Lamia bu aileye karşı derin bir minnet duymaya başlamıştı. Makbule 2 saatten ziyade bir zaman arkadaşının yanında kaldı. Bu daldan dala atlayan, bir sözü ötekini tutmayan, şen, cahil, sadedil kızla dertleşmeye imkan yoktu. Fakat Lamia onun hoppalıklarını seviyor, onunla beraber bulundukça hayatı güzel bulmaya, ondan müphem saadetler beklemeye başlıyordu. Babasının bir vaadi Makbule'yi çok sevindirmişti. Durup durup onu hatırlatıyor, Lamia'nın yorgun vücudunu kollarında tartaklayarak, ''Bey babam her zaman beni sana getirecek, biz de seni sık sık davet edeceğiz.'' diyordu. Lamia'nın hayatı bu evde pek fena geçmiyordu. İmam Hakkı Efendi aksi tabiatlı titiz bir Arnavuttu. Fakat bütün zulmü karısınaydı. Hayatını sessiz sedasız iş görmek ve namaz kılmakla geçiren bu mazlum kadını daima hırpalıyor, bazen kınalı saçlarından tutarak dövdüğü bile oluyordu. Lamia'nın kendisine acıdığını gören Fatma Hanım, onu çetrefil diliyle teselli etmeye çalışıyor. Ziyan yok kızım, o erkektir, veli nimetimdir, kusuruna bakılmaz, o beni cennete sokacak. Hem efendi, Allah razı olsun, iyi adamdır diyordu. Sahiden de öyleydi. Karısına bu kadar fena muamele eden Hakkı Efendi, başkalarına, Lamia'ya şefkat ve merhametle muamele ediyordu. Bir teselli de çocuğuydu. İlk günlerde ona sadece acımıştı. Halbuki şimdi sevmeye de başlıyor, onu kucağına alarak saatlerce bebekle oynuyordu. Son felaketi ona çok eskiden görülmüş korkunç bir rüya, başka bir dünyada geçmiş bir haile gibi geliyordu. Bu vakadan hayalinde birkaç dağınık levha, kalbinde hiç geçmeyen bir soğuk ürperme kalmıştı. O kadar çalıştığı halde hatıralarını bir sıraya koyamıyordu. Bazen bir sebep yokken bu levhalardan biri birdenbire gözlerinin önünde uyanıyor, bulanık, uğultulu bir kargaşalığın içine düşüyordu. Kah tevkifhanede etrafını fena kıyafetli, fena çehreli kadınlar sarıyor, kah kapalı bir arabanın köşesinde bitmez tükenmez sokaklardan geçiyor, kah ilk mahkemesinin kıyameti arasında ilk suale cevap vermek için bunalıyordu. Fakat zaman geçtikçe bu dağınık hatıralar ilk kuvvetlerini kaybetmeye, ruhu eski sükunetini yavaş yavaş bulmaya başlıyordu. Makbule ziyaretlerini gittikçe sıklaştırıyor, her gelişinde Mebrure'ye hediyeler getiriyor, süslü entariler dikiyordu. Mebrure ellerinde bir oyuncağa, bir canlı bebeğe dönmüştü. Çocuğu bazen top gibi minderden mindere atıp tutuyordu. Hele Makbule bazı coşkun zamanlarında bir çareyi öyle dehşetli hırpalıyor, öpüyor, kollarında öyle sıkıp haykırıyordu ki Fatma Hanım işini yahut tesbihini bırakıyor, çocuğu zorla elinden alıp odasına götürüyordu. Bir akşam Hakkı Efendi, "Yarın hazır olun çocuklar, Kemal Bey bizi öğle yemeğine davet etti," dedi. Ayda yılda bir evinde çıkmayan Fatma Hanım, atlas entarisini giyindi, büyük bir seyahate gider gibi besmelelerle sandıkları, kapıları kilitledi. Aylardan beri ilk defa sokağa çıkan Lamia, o gün çok eğlendi. Kemal Bey açıklık bir yerde oturuyordu, fazla olarak evi bir güzel bahçe ortasındaydı. Binbaşıyla İmam Efendi, bahçede nargile içerek konuşurlarken, Lamia ile Makbule de sofada gramofon çaldılar. O günden sonra Hakkı Efendi, Lamia'nın da ara sıra Makbule'ye gitmesine izin verdi. Kemal Bey, kızının arkadaşına çok şefkat gösteriyor, Mebrure'yi kucağına alarak bahçede dolaştırıyordu. Münasebetsiz Makbule, bir gün yine patavatsızlık etti. Hep birden otururlarken, "Hani bey baba, sen beni trende Lamia ile konuşturmadın da," dedi. Lamia birdenbire kızardı, yanında oturan arkadaşını çimdikledi. Makbule aynı zevzek tavırla, "Yalan mı? Ne çimdikliyorsun?" dedi. Kemal Bey fena halde utanmıştı. Hafif bir tereddütten sonra sert bir sesle, "Lamia Hanım'ı ilk defa görüyorduk," dedi. "Bu kadar ağırbaşlı ve iyi ahlaklı bir hanım kız olduğunu nereden bilecektik? Halbuki sonradan daha iyi tanıdık." Makbule yine o tatsız kahkahayla, "Ha, onun için mi sanki?" diye devam etmek istiyordu. Fakat babasının kızmaya başladığını görerek sustu. Odada kısa, sıkıntılı bir sükunet oldu. Makbule parmaklarıyla masanın kenarında piyano çalıyor, Lamia hala gözlerini önünden kaldıramıyordu. Kemal Bey kendini tutamayarak gülmeye başladı. "Çok kuş beyinli kızsın Makbule, 17 yaşına girdin, hala adam olmaya niyetin yok," dedi. Sonra bu münasebetsizliği tamir etmek ister gibi Lamia'yı uzun uzadıya methetti. Bir ilkbahar günü Makbule, kolunda kocaman bir çiçek demetiyle Lamia'ya misafir geldi. Bahçede ne yetiştiyse yolmuş, gelinciklerden, papatyalardan, nar çiçeğine kadar hiçbir çeşidi ihmal etmemişti. Sokaklarda koşmuş gibi nefesi tıkanıyor, peçesi terden yüzüne yapışıyordu. Odaya girer girmez çiçeklerini Lamia'nın yüzüne, şişman toparlak vücudunu köşedeki mindere attı. Tıkana tıkana, aman bittim, ölüyorum, sonra mı başıma gelenleri diye bağırmaya başladı. Lamia telaş ediyor, çarşafını çıkarmaya çalışarak, ne oldun, yalnız mı geldin diye soruyordu. Makbule açık göğsünü çarşafının peleriniyle yelpazeleyerek anlatmaya başladı.
Ayrım sonu.